Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Mehr 1401, Hicri Gameri 16 Rebiülevvel 1444 ve Miladi Takvimle 13 Ekim 2022 Perşembe. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Vahdet Hafta Sözler programı ve İran'da Bilim Tarihi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İslami İran, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi düşmanlıklarla mücadele yolunun direnmek olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi Kazakistan'a gitti. İslami İran'ın tüm nükleer faaliyetlerinin ajansın gözetiminde yürüdüğünü söyledi. Türkiye Avrupa Birliği'nin Türkiye raporuna sert tepki gösterdi. Arap Birliği, İngiltere'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma yeniden gözden geçirmesini istedi. Nijerya'da selden dolayı yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi ülkenin bazı noktalarında yaşanan kargaşa eylemlerinin düşmanı büyük İran milletinin ilerlemeleri ve başarılı hareketleri karşısındaki atıl ve acemi planından kaynaklandığını belirterek düşmanlıkla mücadele yolunun direnmek olduğunu kaydetti. Ayetullah Hamene'yi dün sabah Tahran'da İmam Hümeyni Hüseyinisi'nde Nizam-ı Maslahat'ını teşhis konsey üyelerini kabul etti. Söz konusu görüşmede konsey üyelerine hitap eden Ayetullah Hamene'yi Nizam-ı Maslahat'ını teşhis konseyini İran için çok değerli bir konsey olarak nitelendirerek bu konsey İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nda önemli ve değerli bir yere sahiptir ve gelecekte de aynı yerde olmaya devam edecektir dedi. İran'daki son olaylara atıfta bulunan İslam İnkılabı rehberi, dağınık olan kargaşaları İran milletinin büyük ve yenilikçi gelişmelerini önlemek için düşman tarafından acemice hazırlanmış bir plan olarak nitelendirdi. Son olaylarda düşmanın rolü ve müdahalesinin herkes için, hatta tarafsız yabancı uzmanlar için bile açık ve aşikar olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamene'yi, bu meseleler kendiliğinden gelişen bir mesele değildir. Elbette bazı alanlardan yararlanmış olabilirler. Ancak düşmanın kara propagandası, algı operasyonu, hatta evde bomba yapma yollarını öğretme gibi eylemleri artık herkes için net ve açıktır ifadesini kullandı. İslam İnkılabı rehberi halk, İslami nizam ve dini değerler yolunda olduğu müddetçe bu düşmanlıklar devam edecek ve bunun tek çaresi direniştir. Ülke yetkilileri de bu tür konuların onları iç ve dış sahadaki asıl sorumluluk ve görevlerinden alıkoymamasına özen göstermelidir açıklamasında bulundu. Ayetullah Hamene'yi şeytanların planları ve belaları karşısında direncimiz bizi durduramaz, aksine ilerlememizin temelini oluşturur diye konuştu.
İran Anayasayı Koruma Konseyi Sekreteri Ayetullah Ahmet Cenneti, dünya emperyalizmi sadece dünyadaki tüm Müslümanların ortak düşmanı değil, aynı zamanda dünyadaki bütün özgür insanların ortak düşmanıdır. Küresel emperyalizmin acımasız denklemlerini bozmanın yolu, dünyanın özgür insanlarının birliğinden geçer dedi. Ayetullah Ahmet Cenneti dün bu konseyin toplantısında Peygamber Efendimizin doğum gününü ve bugün dünyanın sorunlarının çözümü olan Vahdet Haftasını kutladı ve günümüz dünyasının ve özellikle İslam ümmetinin sorunlarının çözümünün İslam peygamberinin ilahi öğretilerine dayanmasından geçtiğini belirterek şöyle dedi. Hakkı aramak, adaleti aramak, mazlumları savunmak ve zalimlere karşı savaşmak peygamberin hayatındaki en önemli özelliklerdir.
Vahdet ile ilgili 11 kitap Tahran'da düzenlenen 36. Uluslararası Birlik Konferansı'nın açılış töreninde tanıtıldı. İran'a göre 11 kitabın açılış töreni İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in ve diğer bazı alimler ve yetkililerin katılımıyla İslam Vahdet Konferansı'nın başlamasıyla tanıtıldı. Bu törende İslam İnkılabı rehberinin düşünce sisteminde İslami vahdet, İslam medeniyetinin geleceği, medeniyetin ışığında bir medeniyet gibi kitaplar dikkat çekti.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA 6. zirvesine katılmak üzere Kazakistan'a gitti. Reisi bu ziyaret sırasında zirvede konuşma yapmanın yanı sıra bazı ülkelerin liderleriyle de bir araya gelecek. Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6. zirvesi 13 Ekim'de sona erecek. Kazakistan'ın başkenti Astana'daki zirve konferansında üye ülkeler arasında barış ve diyaloğun oluşması için yeni kararlar alınması bekleniyor.
İran Cumhurbaşkanı, İran'ın dış politikasının bölgesel ve bölge dışı kurum ve kuruluşlara önem verdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Tahran Mehrabat Havalimanı'nda Tahran'dan Astana'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada İran ile Asya ülkeleri arasındaki karşılıklı işbirliğinin büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekerek İran ve Asya ülkeleri arasındaki karşılıklı işbirliğinin sonucu bölgede barış, istikrar, güvenlik ve huzur olabilir dedi. Cumhurbaşkanı Reis'i komşuluk politikasında İran ilk adımda dengeli bir siyasi güven oluşturmuş, sonraki adımda ise İran güçlü bir ülke rolü düşünmektedir dedi. Cumhurbaşkanı, Asya'da katılım ve güven artırıcı önlemler konferansının oturum kulisinde ülke liderleriyle ikili görüşmelerde bulunacağını belirterek bu ziyaretin ve bu zirvenin İslam Cumhuriyeti'nin dış politikası için başarılı olmasını umduğunu belirtti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yeni Neten santrifüjlerinin 3. kademesinde zenginleştirme ile ilgili gizli raporunun yayınlanması iddiasına tepki göstererek, İran'ın tüm nükleer faaliyetleri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözetiminde yürütülmektedir dedi. Reuters'in verdiği haberde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın Neten sayısına yakın zamanda kurulan 3. gelişmiş 6. nesil santrifüjlerle uranyum zenginleştirme sürecini başlattığını iddia etmişti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ajansın yeni Neten santrifüjlerinin 3. kademesindeki zenginleştirme ile ilgili raporunun gizli olduğunu ve bu gizli raporların her zaman medyaya açık olmasına rağmen kurumun gizlilik hususlarına uyması gerektiğinde sözlerini ekledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın resmi üyesi olması ve anlaşmalara kalması sebebiyle tüm nükleer faaliyetlerinin ajansın gözetiminde yürütüldüğünü Bu nedenle ajansa resmi olarak bilgi verildiğini belirtti.
Parlamentolar arası birlik meclisinin sürdürülebilir kalkınma daimi komitesindeki İran meclisi temsilcisi, parlamentolar arası birlikte toz bulutları ve çölleşmeyle mücadele amaçlı Asya ve Pasifik ülkeleri meclis top komitesinin kurulmasını talep etti. Gulam Rıza Nuri Kızılcı dün Ruanda'nın başkenti Kigali şehrinde düzenlenen Dünya Parlamentolar Arası Birliği'nin 145. ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele taahhüdü üzerine tüm ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve ormanların korunması ve geliştirmesi için işbirliği yapması gerektiğinin altını çizdi. İranlı yetkili son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkelerin ortak ama farklı sorumluluğuna dayalı olarak ve adaletsizlik gibi çeşitli engellere rağmen sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için uluslararası çabaları her zaman desteklediğini sözlerine ekledi. İran Meclisi Tarım Komisyonu ise düşük karbonlu bir ekonomiye doğru ilerleme ve ilgili hedeflere ulaşma arzusuna rağmen sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katılımın mevcut ekonomik, teknolojik ve finansal kısıtlamaların kaldırılmasına bağlı olduğunu belirtti.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği Güvenlik Konseyi Başkanı'na yazdığı mektupta terörist gruplara karşı askeri harekatın nedenlerini ve motivasyonlarını açıkladı ve diplomasi Kuzey Irak'taki teröristlerin varlığını sona erdirmedi. İran askeri güç kullanmaya zorlandı dedi. İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği şunları vurguladı. Terör gruplarının İran halkına ve milli güvenliğe yönelik yıkıcı ve kaotik eylemlerini göz önüne bulundurarak ve bu konudaki tekrarlanan uyarılar ve protestoları görmezden gelinmesi karşısında Tahran'ın hakkını kullanmaktan ve terör saldırılarına uygun şekilde cevap vermekten başka seçeneği yoktu. İran'ın temsilciliği sadece 2016 yılından bu yana bu grupların İran sınırları içinde ve yakınlarında 49 terör saldırısı düzenlediği, bunun sonucunda 24 kişinin şehit olduğu, 32 kişinin yaralandığı, güvenilir bilgilere göre tüm bu terör saldırılarının Irak'ın kuzey bölgesinden planlandığı, organize edildiği ve gerçekleştirildiğini bildirdi.
Seyyid-i Şüheda Hamza Karargahı Halkla İlişkileri İran'ın bu kuzeybatısında silah kaçakçılığı yapan terör örgütleri çetesinin imha edildiğini duyurdu. İran'ın haberine göre Hamza Seyyid-i Şüheda Karargahı Halkla İlişkileri Güvenlik Güçlerinin devrim karşıtı terörist gruplarla bağlantılı silah ve mühimmat kaçakçılığı çetelerinden birinin tespit edildiğini ve imha edildiğini bildirdi. Yayınlanan bildirde toplumun asayişini bozmak ve kargaşa çıkarmak isteyen bu kişilerin sınır bölgelerinde İran'ın kuzeybatı sınırlarına girerken Hamza Seyyid-i Şüheda karargaha birliklerince etkisiz hale getirildiğine yer verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü. Erdoğan, Kazakistan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Kazakistan'la orta koridorun gelişmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz diyen Erdoğan şöyle dedi. İşbirliğimizin derinleşmesi için mutabakat içindeyiz. Ticaret, savunma, sanayi, enerji, ulaştırma ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık alanında Kazakistan'la işbirliğini daha da arttıracağız.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Cumhurbaşkanı ile görüşme ihtimaline ilişkin haberlere tepki gösterdi. İran'a göre Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme ihtimaline ilişkin yarın öbür gün ülkemizin çıkarlarını gerektirdiğinde belki bu görüşmede olabilir ama şu anda böyle bir şey yok demişti.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayınladığı 2022 yılı Türkiye raporunda Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve çifte standartlı bir yaklaşımın sergilendiğini bildirerek tepki gösterdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği Komisyonu'nun yayınladığı 2022 yılı Türkiye raporu Avrupa Birliği'nin ülkemize yönelik stratejik bakış açısından uzak ve vizyonsuz yaklaşımını bir kez daha gözler önüne sermektedir. Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumluluklarının göz ardı edildiği ve çifte standartlı bir yaklaşımı sergilendiği bu rapor, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ilişkin yanlı tutumunun bir başka örneğidir denildi.
Siyonist İsrail medyası dün gece verdiği haberde ırkçı rejime ait bir insansız hava aracının Hebron'un kuzeyinde düştüğünü bildirdi. İrna'ya göre söz konusu İHA, Hebron'un kuzeyindeki Beyt-i Amr kasabasında Filistinli gençlerle çıkan bir çatışma sırasında düştü. Olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt, İngiltere Başbakanı Truss'ın ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaya olumlu baktığı yönündeki açıklamalardan derin endişe duyduğunu belirtti.
Lübnan Parlamentosu Başkan Yardımcısı İlyas Boğulsam, çarşamba gecesi yaptığı açıklamada Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırına ilişkin anlaşmanın Tel Aviv ile ilişkileri normalleşmesi anlamına gelmediğini duyurdu.
Bir güvenlik kaynağı, Irak parlamentosunun ülkenin cumhurbaşkanını seçmek için yapacağı toplantının arifesinde Bağdat'ta çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi. Irak'ta geçtiğimiz Ekim ayında erken parlamento seçimleri yapıldı, ancak bu seçimlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen partiler arası ihtilaflar sebebiyle hükümet kurulamadı.
Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'ne bağlı Milli Petrol Şirketi, Suudi Koalisyon'un Birleşmiş Milletler geçiş izinleri almasına rağmen Suudi Koalisyon tarafından Yemen'e yakıt taşıyan bir gemiye el konulduğunu duyurdu.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti. Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullanırken Çin ve Hindistan'ın aralarında bulunduğu 35 ülke ise çekimser kaldı.
Kuzey Kore uzun menzilli seyir füzelerini test ederek 2000 kilometre uzaktaki bir hedefi vurduğunu söyledi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordusunun genişleyen nükleer saldırı yeteneklerinin ve gerçek savaşa hazır olduğunun başarılı bir göstergesi olarak nitelendirdiği uzun menzilli seyir füzelerinin testlerini denetledi.
Ve son haberimiz, Nijerya hükümeti ülkede son 10 yılın en kötü selinin yaşandığını ve yaklaşık 500 kişinin öldüğünü açıkladı. Nijerya'da İnsani İşler, Afet Yönetimi ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı Genel Sekreteri, başkent Abuja'nın yanı sıra 31 eyaleti hasara yol açan sel felaketinden ülke genelinde 1 milyon 400 bin kişinin etkilendiğini söyledi.
Burası Tarhan Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, İslami Vahdet Konferansı'nın Tahran'da başlaması etrafında. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in konuşmasıyla 36. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı başladı. Cumhurbaşkanı Reis'i dün sabah 36. İslami Vahdet Konferansı'nın açılış konuşmasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladet günleri dolayısıyla misafirleri tebrik ederek konuşmasına başladı. Ayetullah Reis'i, bugün birlik bizim için sadece bir taktik değil, temel strateji ve çözümdür. Rehberimiz İmam Hamene'yi basiretiyle hep bu stratejiye vurgu yapmış, ilahi ipliğe sarılmanın ve vahdetin bir zaruret olduğunu belirtmiştir, dedi. Ayetullah Reis'i, hoş geldiniz dedikten sonra, hep birlikte İslami ümmette vahdetin gelişmesi için hangi yolları denememiz gerektiğini, tefrik ve ayrılıkları önlemek için hangi önlemler almamız gerektiğini anlamak için burada toplandık ifadesini kullandı. Ayetullah Reis'i, İslam mezheplerini yakınlaştırma uluslararası kurultayını da takdir ederek şöyle dedi. İslam insanlığın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir. Çağdaş insan Allah'a güvenerek ve dini öğretileri ve manevi özgüvene dayanarak saadete erişebilir. Dinin kapsamlılığı ve çağdaş insanın ihtiyaçlarına cevap verme gücü insana güç katıyor. Bu güç ise Batı ve Doğu tarafından verilen nüshalara, kültürel saldırılara karşı koyması için insana direnç katıyor. İran Cumhurbaşkanı Ayetullah Reis'i bu konferans İslam alemindeki tüm şahsiyetlerin ortak bir anlayış etrafında toplanmasına yol açar. Nasıl büyük bir din ve dini değerlere sahip olduğumuza dair ortak bir anlayışımız olacak dedi. İmam Khomeini'nin İslami Vahdet Haftası'nı ilan etmesinin ardından ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Müslümanların birliğini güçlendirme stratejisinden hareketli Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın düzenlenmesi kararı mütevelli heyeti ve yetkililer tarafından alındı. Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın düzenlenmesinin amacı Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği, ilim ve alimlerin fikir birliğini, onların ilmi ve kültürel görüşünü birbirine yakınlaştırmayı sağlamak, ayrıca İslam Birliği'ni ve İslam'ın doğru şekilde uygulanması için pratik çözümleri incelemek ve sunmaktır. İslam dünyasında tek bir ümmetin oluşturulması ve Müslümanların sorun ve sıkıntılarına çözüm bulmak da bu kurumun amaçlarındandır. Bu bağlamda Ayetullah Reis'i de konuşmasında önemli mesajlara yer verdi.
Şüphesiz bugün istikbal dünyası İslam dinine karşı tek vücut olan düşmanca ve kin dolu bir tavır almış, yalanlar yayınlayarak İslam'a ve Hazreti Peygamber'in ailesine hakaret ederek dünya Müslümanlarını bölmeye çalışmaktadır. Bu kritik dönemde Müslümanlar arasında birlik ihtiyacı her zamankinden daha fazla hissediliyor ve bu temelde İslami hükümetler düşmanların bölümeyi yayarak birleşik İslam ümmetini ayırmasına ve dağıtmasına izin vermemelidir. Bu nedenle Vahdet Haftası empati ve kelimenin birliği ve düşmanların entrikalarını etkisiz hale getirmek için iyi bir fırsat olarak kabul edilmelidir. Son 10 yılların tecrübesi açıkça göstermekte ki düşmanlar her zaman Müslümanların gerçek özgürlük ve bağımsızlığını engellemeye çalıştılar. Ve bu bağlamda Müslümanlara karşı olumsuz medya propagandası yapmak, İslamofobiyi körüklemek, Müslümanları aşırıcılıkla suçlamak gibi çeşitli araçlar kullanmaktan da çekinmemişlerdir. Özellikle de aşırılıkçılık ve terörizmin yanı sıra farklı yollara başvurarak mezheplerin takipçileri arasında bölünme yaratmak istemişlerdir. Müslümanların bölündükleri zaman istiklal ve ilerleme de dahil olmak üzere ulvi amaç ve ideallerine artık ulaşamayacakları aşikardır. Kur'an, sünnet ve ehl-i beyt mektebinin Müslümanlara öğrettiği şey de tartışmalı konulara boş yere odaklanmak yerine dikkatlerini İslam dünyasının önemli konularına çevirmektir. Kur'an-ı Kerim ayetleri de Müslümanları birliğe davet ediyor. Zaten İslam bütün Müslümanları tek bir ümmet olarak kabul etmiş ve müminler birbirlerine kardeş olarak tanıtılmıştır. Bu nedenle bazı konulardaki farklılıklar İslam kardeşliğini ve Müslümanların birliğini engellememeli. Bu birliğin gerçekleşmesiyle İslam ümmeti tüm Müslümanların birliğini temsil edecek yeni bir İslam medeniyeti yaratma yolunda adım atabilecektir.
Değerli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'de sanal ortama yönelik denetimler ve kontrollerin artması etrafında. Türkiye Parlamentosu, iktidarın sanal ortamın kontrolünü sıkılaştırmaya yönelik tasarısını incelemekte. Meclisin son yasalarına ve kararlarına göre tüm haber siteleri ve kitle iletişim araçları kendi kanallarına yayınlanan veya yeniden yayınlanan içeriklerden sorumlu olup haksızlığa uğrayanlar için para cezasına ek olarak 1 ila 3 yıl arasında hapis cezasına çarptırılabilecekler. Küfür etmenin suç sayılması ve özellikle siber alanda siyasetçiler olmak üzere başkalarına küfür edilmesinin suç sayılması, Erdoğan hükümetinin tartışmalı tasarısının hükümlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu yasa tasarısına göre ilgili makamlarca talep edilmesi halinde haber sitelerinin onaylanmayan içerikleri 2 hafta içinde kaldırması gerekiyor. Bu web sitelerinin ayrıca silinen tüm içeriği 2 yıla kadar arşiv olarak saklanması gerekecek. Erdoğan hükümetinin meclise sunduğu yasa tasarısı son 3 günde 14'ünü milletvekilleri tarafından onaylanan 40 maddeden oluşuyor. Bu onaylara göre Ankara hükümeti yanlış yapanlara milyonlarca dolara kadar para cezası verebilir veya kurallara uyulmaması durumunda bant genişliğini beklenen miktarda bloke edebilir. Türkiye'de sanal alanı kontrol etmek ve bu etkin alana sahip olmak yeni bir konu değil. Siber ortamın kontrolsüz doğasından endişe duyan diğer dünya ülkeleri gibi Türkiye hükümeti de son birkaç yıldır siber ortamda her zaman inisiyatif almaya çalışmıştır. Erdoğan hükümetinin siber ortamı sınırlama siyaseti sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi arifesinde iktidar partisinin gücünü güçlendirmek amacıyla gündeme getirildi diyen uzmanlar da tabii ki var. Buna rağmen iktidar partisi yetkilileri şu açıklamayı yapıyorlar. Sanal ortamla bağlantılı olarak yapılanlar vatanı korumak, çocuklar dahil kullanıcıların haklarını korumak ve Türkiye'de yalan ve şayiaların yayılmasını önlemek için organize olmak ve düzen oluşturmak doğrultusundadır.
Son 10 yılda cep telefonlarında teknolojinin ilerlemesiyle birlikte küresel internet ağının kullanıcılar tarafından kullanım miktarının da önemli ölçüde arttığı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Aynı zamanda cep telefonları aracılığıyla çeşitli sosyal ağlara erişim kolaylığı sanal alanı sadece insanların hobilerinden biri değil, aynı zamanda reklam, iş, hatta siyasi, sosyal ve sivil faaliyetler için uygun bir platform haline getirmiştir. Bu nedenle birçok siber uzay uzmanı şuna inanmakta. Sanal alanın yasallaştırılması ve sanal ortamı nasıl kullanacağına ilişkin çerçevelerin belirlenmesi, Türkiye dahil farklı ülkelerde yönetişimin genel temel önceliklerinden ve gereksinimlerinden biridir. Bu konunun önemi dikkate alındığında Türkiye gibi ülkelerin yönetiminde yer alan bir partinin veya özel bir iktidarın bu konuda kendi çıkarlarına göre kanun yapmaması gerektiği açıktır. Çünkü hükümetten çekilmesi ve ayrılması durumunda sanal alan kullanım kuralları da değişecek ve bu konu Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerdeki politikacılar ve aktif partiler için sorun yaratacak. Genel bir özet olarak Erdoğan hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu 40 maddelik yasa tasarısından şunu çıkarmak mümkün. Her ne kadar Ankara hükümeti siber ortamda inisiyatif elinde bulundurmak için istediği yasa tasarısını meclise sunmuş gibi görünse de ancak batılı hükümetlerin özellikle de Amerika'nın amaçlarını ve arzularını ilerletmek için siber uzayı bir şekilde kendi lehlerinde kullandığına dair şüphe yok. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği batılı ülkeler, farklı ülkelerde protestocuları kışkırtma alanında siber ortamdan en fazla yararlandığı görülmektedir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 21 Mer 1401, Hicri Kameri 16 Rebiülevvel 1444 ve Miladi 13 Ekim 2022 Perşembe. ...58 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Mer 1343'te kapitülasyon kanun tasarısı veya konsolosluk yargı hakkı despot şah rejiminin göstermelik meclisince onaylandı. Bu yasa uyarınca Amerikalı askeri müsteşarları İran'da bu ülke mahkemelerinin hukuki takibinden muaf tutulurken, onların İran'da herhangi bir suç işlemeleri halinde Amerika mahkemelerinde dava dosyaları incelenecekti. Aslında bu yasa İran'ın milli hakimiyetinin çiğnenmesi ve halka ihanet ve saygısızlık anlamındaydı. Bu yüzden rahmetli İmam Hümeyni yaptığı tarihi konuşmasında bu yasanın boyutlarını halka anlatırken Şah ve Amerika'yı şiddetle eleştirdi. İmamın bu konuşması tutuklanıp Hicri Şemsi 13 Aban 1343'te sürgün edilmesine neden oldu. 54 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Mer 1347'de İranlı ünlü minyatür sanatı hocası Üstad Hüseyin Behzat vefat etti. Gençliğinde ressamlığa büyük ilgi duyan Behzat sanatsal eserlerini sunmasından sonra zamanla ün kazandı. Ve nihayet İran'ın çağdaş minyatür sanatının önde gelen hocalarından sayıldı. Behzat, minyatür sanatında bir takım buluşlarını sunmakla bu asil ve değerli sanatın daha da gelişmesini sağladı. Bu ünlü İranlı minyatür hocası renkleri kullanırken yeni yöntemlerden yararlandı ve renk ile coşku yaratıyordu veya acı ve hüznü seyirciye yansıtıyordu. Firdevsi Şehnamesi tabloları, İvan-ı Medain ve Fethi Babil adlı eserler Behzat'ın bazı eserleridir. ...96 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Mer 1305'te İranlı ünlü şair Üstad Muhammed Taki Şuri'de Şirazi vefat etti. Yüksek düzeyde zeki olan Şirazi kısa sürede güzel şiirler söyledi. Bu şiirleri her tarafa yayıldı. Tahran kentine giden Şirazi, Nasreddin Şah Gacar'ın büyük ilgisini çekti ve Fesihül Melik lakabını aldı. Yıl önce Hicri Kameri 21 Mer 1358'de İranlı ünlü matematikçi, edip, yazar ve Mesahip Ansiklopedisi'nin sahibi Doktor Golam Hüseyin Mesahip vefat etti. Hicri Şemsi 1289'da Tahran kentinde bilim ehli ve edip olan bir ailede dünyaya gelen Mesahip, Hicri Şemsi 1345'te matematik müessesesini kurdu. Mesahip'in yoğun çalışmaları neticesinde İran'da yeni matematik bilim dalı yayıldı ve yeni matematik babası lakabını aldı. ...24 yıl önce bugün Hicri Şemsi 21 Mer 1377'de İranlı ünlü araştırmacı ve yazar Üstad Recep Ali Mazlumi vefat etti. Mazlumi, Kur'an bilimi, hadis bilimi, hikmet ve irfan, İslami tarih ve sanat alanlarında yaptığı geniş araştırmaları neticesinde 90 ciltten fazla kitap ve 500 makaleyi kaleme aldı.
Burası Tahran, İran, İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Sağlıkçılardan Ankara'da meslek onuruma dokunma eylemi.
Yeni Çağ.
AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Kılıçdaroğlu çıkışı. Hanesine artı puanlar yazdırdı.
Milli Gazete.
Bahçeli, CHP anayasa değişikliğine destek versin.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. İsmet Özçelik 12 Ekim tarihli Aydınlık gazetesinde Millet İttifakı adayını ne zaman açıklayacak başlıklı yazısına yer veriyor. Millet İttifakı'nda aday tartışması sürüyor. Her kafadan ayrı bir ses. Aday Toto oynamaları başladı. Ne zaman açıklanacak tartışması var. Sürekli bir tarih veriliyor. Bir türlü gerçekleşmeyen kulis bilgileri en son 2 Ekim toplantısı işaret edilmişti. Yine olmadı. 14 Temmuz 2022 tarihli yazım, aday belirleme ve açıklaması diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
bu konuda şunları belirtmiştim. En kritik konu şu, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Aday nasıl belirlenecek? Seçim yaklaştıkça tansiyon artıyor. Sadece CHP'de değil, Millet İttifakı'nın diğer ortakları da beklemede. CHP'lilerle konuştum, diğer partilerin yetkilileriyle de sohbet ettim. Farklı görüşler var ama kulislere yansıyanlara göre Millet İttifakı'nda yol haritası şöyle olacakmış. Önce Cumhurbaşkanı yardımcıları açıklanacak. Herkese bir görev verilmiş. Ekonomide koordinasyonu Babacan sağlayacakmış. Bugün yaşadığımız krizin sorumlularından. İktidara gelirlerse vay halimize. Akşener'e biçilen görev ilginç. Başbakan yetkili, Cumhurbaşkanı yardımcısı. CHP'lerin anlatımına göre YSK seçim takvimini açıklayana kadar Kılıçdaroğlu aday gibi dolaşacak. Seçim takvimi netleşince şu adımlar atılacak. Öne çıkan 3-5 aday. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Akşener, Yavaş veya sürpriz bir isim. Eş zamanlı 3 kuruluşa anket yaptırılacak. Çalışmalar 6 parti tarafından denetlenecek. Kim önde çıkarsa Millet İttifakı'nın adayı o olacak. Kimse de itiraz etmeyecek. Amerika nerede? Konu yakından takip edenlere, Amerika bu sürecin neresinde diye sordum. Yanıtları şöyle oldu. Amerika başından beri içinde, hatta göbeğinde. Onun için öncelik seçilecek aday. Özel ekipleri şu anda sahada. Kararsız seçmenden ürküyorlar. Planlarını bozmasından endişeliler. Aday belirleme noktasında aktifler. Muhtemelen son anketler onların denetiminde olacak. Millet İttifakı seçime Amerika'nın belirlediği adayla katılacak. 2 Ekim toplantısı. Sonrasında bir bildiri yayınlandı. İçinde fazla bir şey yok. Aday ne zaman açıklanacak? Merak edilen konu bu. İttifakın en büyük partisine soruldu. CHP sözcüsü Faik Özrak, biz YSK'nın düğmeye basmasını bekliyoruz dedi. Babacan da benzer bir yanıt verdi. Son toplantıda aday isimleri üzerinden hiçbir değerlendirme olmadı. Seçim süreci başlayana kadar ortak aday konusunda adım atmayacağız. Nihai karar seçim takvimi belli olunca açıklanacak. Çalışmalar tamamlandıktan sonra aday belirlenecek. Kılıçdaroğlu bugün Amerika'yı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu vahşi kapitalizmle ve neoliberalizmle mücadele için gittiğini söylüyor ama buna inanacak kadar saf kimse yok. Açık temaslardan çok gizli temaslar önemli. Ziyaret edeceği okul, incelemeye değer, yol haritası ana hatlarıyla netleşecek. Adaylar arasında Kılıçdaroğlu olacak mı? Bilmiyorum. Amerika Derin Devleti'nin önceki raporlarında yoktu. Kendisi istekli görünüyor. Girecek bir gelişme olduğunu da sanmıyorum. Son başörtüsü çıkışı da ters tepti. Birazcık şansı varsa da yok etti. Amerika için önemli olan kendi çıkarları. Amerika kazanacak aday peşinde.
Tahran Radyosu.
Mustafa Balbay 12 Ekim tarihli Cumhuriyet gazetesinde saraydaki hesap sandığa uyar mı başlıklı yazısına yer veriyor. 24 Haziran 2023'e 255 gün var. Arada bir yaptığımız bu anımsatma erken mi olsun, vaktinde mi derken seçim takviminin çoktan başladığını vurgulamak için altılı masanın ne olursa olsun bir yol aldığı gerçek. İlk tur bitti, ikinci tur başladı. Cumhur İttifakı'nda ise değişmeyen ilk slogan şu, her şey seçimi kazanmak için diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu konuda Erdoğan'a Bahçeli arasında tam bir mutabakat olduğu aşikar. Buna HDP konusu da dahil. İki liderin son görüşmelerinden çıkan sonucu köşe yazısı dilini çevirmek gerekirse bu konudaki yol haritasını şöyle oluşturmuş görünüyorlar. HDP'li seçmenin Cumhur İttifakı'nın ekseninde oy vermesi için gereken her şey yapılmalı. Burada gereken ne olacak? Kulislerde kimi bilgiler dolaşıyor. Öyle anlaşılıyor ki 23 Haziran 2019'da yenilenen İstanbul seçimleri için kullanılan yöntemler dahil her şey gündemde. Ancak iki lider sadece İmralı'yla istenilen sonucun alınamayacağını görmüş olmalı ki yelpazeyi genişletmenin yolları aranıyor. İktidar ortaklarının anlaştığı bir konu da ekonomi. Bulunan yöntem şu: ekonomi kısa sürede düzelmeyecek. Seçimden önce ekonomik krizden çıkış için önlemler aramak yerine geniş kesimlerin bir nebze rahatlamasını sağlamanın yollarını bulmak. Bunların yanında ekonominin gündemin alt sıralarında kalmasını sağlayacak yeni adım arayışları dikkati çekiyor. Bütün bunlar halkın yaşadığı gündemi değiştirmeye yeter mi? Dün Denizli Kitap Fuarı'ndan bir gözlemimizi aktarmıştık. Bugün de bir başka diyalogumuzu paylaşalım. Tıp fakültesi öğrencisi 3 genç geldi. Kitap alacak paraları olmamasına karşın fuara gelmek, o havayı koklamak istemişler. Durumu şöyle özetlediler: ders kitabı almamız imkansız. Zor değil, imkansız. Bu yıla kadar fotokopi ile sorunu çözmeye çalışıyorduk. Bu yıl fotokopi çektirecek gücümüz de yok. Denizli sanayisiyle de öne çıkmış bir kent. Kayıt dışı işletmeler her şeyi kayıt altında kuralıyla yapanları zorlamaya başlamış. Hiç ceza almadan kayıt dışı Suriyeli çalıştırma yöntemi ayrı bir maharet ister hale gelmiş. Milletin içinde yaşadığı sorunlar öksürük gibidir. Gizleyemezseniz, bir süre saklasanız bile olmadık anda gürültüyle ortaya çıkar. İşsizlik her haneyi vurmuş. Siz tek haneye indi diyorsunuz. Sütün kilosu 50 liraya gidiyor. Siz maaşa çok zam yapacağım diyorsunuz. Motorine, benzine gün aşırı zam yapıp üretimin üstüne benzin döküyorsunuz. Bu gerçekleri değil, 2071, 3071 de örtemez. Saraydaki hesabın sandığa uyması zor.
İbrahim Kahveci 12 Ekim tarihli Karar gazetesinde "Düşük faizin öldürücü etkisi" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yüksek faiz mi, düşük faiz mi? Acaba hangi politika doğrudur? Denge faizin canı mı çıktı diyeceksiniz. Sakın demeyin, faizin mutlak rakamı değil, enflasyona oranı önemlidir. Mesela %90 enflasyon varsa %10 faiz uygulamak absürtlükten öte bir şey değildir. Çünkü siz çok ama çok düşük faizle, yani büyük negatif faizle topluma ilk mesajı veriyorsunuz. Sakın ama sakın tasarruf etme ve derhal tüket. Çünkü tasarruf edersen paranı kaybedersin diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor:
eğer tasarruf edeceksen sakın ama sakın kendi ülke parana yatırım yapma. Git yabancı ülkelerin parasına para yatır. Tasarruf olmazsa ne olur? Bankalar bir süre sonra nereden ve nasıl kaynak bularak kredi verecek? Birkaç yıla kalmaz ortada TL tasarrufu bulamazsınız. İyi ama negatif faiziyle asıl parası eriyen bankalar, nominal karlarını artırmış görülse de bankalarında birkaç yıla kalmaz kredi verecek sermaye yeterlilik imkanları kalmayacak. Bu modelde birkaç yıl devam edilirse ne bankalar ne kredi verecek bir tasarruf imkanı bulunamayabilir. İşte o zaman ne olacağını çok merak ediyorum. O nedenle diyorum ki AK Parti seçimi kazansa da bu akılla ülkeyi yönetemez. Yani yeni seçime kadar götüremez. Gelelim asıl meseleye. Aslında üste yazdıkların fazla önemli bir şey değil. O sorunlar çok rahat çözülür. Asıl mesele, çözümü çok daha zor olan mesele neymiş, onu anlatayım. Konuya bir örnekle girelim. Diyelim ki ülkemizin yılda 3000 tarih öğretmenine ihtiyacı bulunmaktadır. Ama bizler her ile üniversite, herkese üniversite diyerek yılda 50.000 tarih öğretmeni yetiştiriyoruz. 3.000'i işe yerleştirdik ama kalan 47.000 tarih öğretmeni ne olacak? Eğitim, işte çözülmesi gereken en önemli sorunlardan biri. Ama çözümü bir kuşak sorunu olarak çok uzun vadeli olacaktır. Tıpkı düşük faiz sorunu gibi. Düşük faiz neye yol açar? Tek kelime, verimsizliğe. Düşük faiz bilimsellikten kopan ülkelerin tek kurtuluş reçetesidir. Verimsiz ve üretimsiz ekonomilerin tek çıkış kapısı düşük faizdir. Değersiz üretim, değersiz işçiliğin temeli düşük faize dayanır.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferrakû.
Vahdet Haftası özel programı.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberine veladet yedönümü ve vahdet haftasını idrak ediyoruz.
Bu çerçevede size özel bir program hazırladık. Şimdi hep birlikte programımızı dinliyoruz.
Vahdet İslam ümmetinin damarlarında akan ve hayat veren etkendir ve gereği ise İslam'a uyanış ve bilinçlenmedir. Müslümanlar düşmanların tefrikacı kumpaslarını öğrendiklerinde ve İslam dini ne kadar çok İslam ümmetinin vahdet ve kardeşliğine vurgu yaptığını hatırladıkları zaman hiç kuşkusuz birlik ve beraberliğe yönelmeye başlayarak vahdetin gerçekleşmesi için çaba harcar.
Son yıllarda batılı devletler ve medya organları İslam dininin iki sağlam temeli olan Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberinin imajını tahrip etmek için ellerinden geleni yaptılar. İslam peygamberine yönelik çirkin hakaretler ve Kur'an-ı Kerim hakikatlerini tahrif etmek, batılı devletlerin ve medya organlarının İslam'ın özellikle batı dünyası başta olmak üzere dünya genelinde yayılmasını önlemek üzere yürüttükleri faaliyetlerdir. Öte yandan batı dünyası bazı İslam ülkelerini kendine bağımlı hale getirmek ve bu ülkelerde batıya hizmet eden kukla rejimlerini iş başına getirmiştir.
Çağımızda bazı düşmanlar tarafından kültürel veya askeri saldırılarda kullanılan ve özellikle Müslümanları hedef alan bazı teknolojik imkanların gelişmesiyle birlikte söz konusu düşmanlar bu imkanları kullanarak İslami toplumların temellerini sarsmaya çalışıyor. Halihazırda bu zümre bu hedefine İslam diniyle hiçbir bağlantıları olmayan ve sözde İslam'ı geçinen bazı terör örgütlerine kurmak ve İslam korkusunu yaygınlaştırmakla ulaşmaya çalışıyor.
Hal böyleyken İslam dünyasında birbirine zıt olan ve farklı uygulamalarda bulunan iki akım göze çarpıyor. Bir akım ihtilaf yaratmak, tefrika çıkarmak, bazı dini ve etnik ihtilafları ve farklılıkları ön plana çıkarmakla Müslümanları birbirine karşı kötümser hale getirerek birbirinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Ancak diğer akım, İslam dünyasını vahdet ve dayanışmaya davet eden salih insanların akımıdır.
Sallallahu aleyhi ve alihi ve ashabihi mahyani. Ya Nabi sallallahu aleyhi. مثله أحد لا فيك يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى يا رسولي يا حبيبي يا ملابي
Tefrika çıkaran akımda ise sultacı ve sömürücü güçlerin eli bulunduğu açıkça göze çarpıyor. Bu zümre İslam ümmetinde ihtilaf ve tefrika çıkarmak için hem doğrudan ve hem dolaylı yollardan yararlanıyor. Doğrudan yöntemde sömürücü güçlerin devlet adamları ve medya organları açıkça İslam dünyasında ayrışmaları ve tefrikayı körüklüyor ve her türlü birlik ve beraberlik çabalarına karşı çıkıyor.
Ancak dolaylı yöntemde batılı devletler daha komplike ve daha sahtekarca bir şekilde hareket ediyor. Bu devletler radikal ve cahil insanları kullanarak onları ihtilaf yaratacak ve başka Müslümanların tepkisine yol açacak hareketlere zorluyor. Bu süreçte bölgede çatışmaların artması ve çok sayıda terör örgütünün türemesi sadece bölgenin değil, bu örgütleri kuranların da huzurunu kaçırdığı ve uluslararası camia için ciddi bir soruna dönüştüğü anlaşılıyor. Gerçekte düşmanlar, Vahabi ve Selefi sapkın ve barbar ideolojiyi İslami düşünce adı altında kendi halkına tanıtmaya çalışıyor.
Öte yandan İslam ülkelerinde vahdet talep akım da sürekli gelişmeye kaydediyor ve İslam dünyasında İslami uyanışa paralel olarak sürekli önem kazanıyor. Geçmişte Seyyid Cemalettin Esedabadi, Şeyh Muhammed Abdu, Ayetullah Burucerdi gibi İslam dünyasının önde gelen seçkin şahsiyetleri, Müslümanları ihtilafların zararları ve vahdetin meziyetleriyle tanıştırarak onları müttefik yapmaya çalıştı. Bu çabalar zamanında ve yerinde çok değerli ve faydalıydı. Ancak Müslümanların vahdete yönelik eylemi bundan yıllar önce İran İslam İnkılabı İmam Hümeyni önderliğinde zafere kavuşmasından sonra büyük ivme kazandı.
Buna göre Batı medyasında İslam peygamberine hakaret edildiği zaman birçok ülkede milyonlarca Müslüman büyük peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme destek doğrultusunda protesto eylemleri düzenliyor. Müslümanların Allah Resulüne yapılan bu saygısızlığa gösterdiği bu denli yoğun tepki Batılı devletleri ve medya organlarını şaşkına çevirdi ve onların tüm olumsuz propagandalarına rağmen İslam dünyası bir bütün olarak hala diri ve uyanık olduğunu ortaya koydu.
Ya Resulallah, ya Nebi, ya Resulallah, ya Nebi, ya Resulallah.
الفرقان مولاي يا نبي طه محمد حبيبي
يا حبيبي
يا حبيبي أرسلت نورا ساطعا لتهدي الإنسان
فكنت دوما شافعا تنجي من النيران.
Bundan başka dünya Müslüman denen Filistin milletiyle dayanışması ve Dünya Kudüs Günü çerçevesinde birçok ülkede muazzam yürüyüşlerin düzenlenmesi ve yine Müslümanlara Yemen, Bahreyn ve diğer İslam ülkelerinde ezilen mazlum Müslümanlara destek yönünde geniş çapta yürüyüş düzenlemesi hepsi vahdetin güzel habercisi olan İslam dünyasının bilinçlendi ve uyandığının işaretleridir. Gerçekte Müslümanların kendiliğinden gelişen bu tür izzetli hareketi İslam peygamberi İslam dünyasının vahdeti için anahtar eksen olduğunu gösteriyor. Kuşkusuz İslam dünyasından vahdetinden söz ederken bu vahdet başka dinlerin izleyenlerine karşı olmadı ancak komplocullara ve sömürgecilere karşı akılcı bir ittifak olduğu açıkça ortadadır.
Tahran Radyosu.
Batı İslam korkusunu yaygınlaştırarak İslam dünyası ile Batı dünyasının arasını açmak istiyor. Zira Batı, İslam'ın sürekli gelişmekte olduğunu çok iyi biliyor ve bu yüzden bu gelişmenin önüne geçmeye çalışıyor. Bu çerçevede Batı medyası İslam hakikatinin gayrimüslimlere ulaşmasını engelliyor ve onları İslam peygamberinin seçkin şahsiyetinden bir haber bırakmaya çalışıyor.
Batılı medyanın İslam peygamberine karşı kullandığı silah ise o hazrete hakaret yağdırmak ve alay etmektir. Kuşkusuz bu tavır dünyanın en mükemmel insanı ve en seçkin ahlaka sahip olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme karşı acizliğin işaretidir. Batılı devletler ve medya organları Allah Resulü'nün ilahi ve güçlü şahsiyetini sorgulamadıkları için içinde iftiralarında yer aldığı kitaplar ve makaleler yayınlıyor, alaycı karikatürler çiziyor ve gerçek dışı filmler çekerek o hazretin imajını tahrip etmeye çalışıyor. Bu yöntem cahiliye döneminde Arapların Allah Resulü ile alay etmelerini hatırlatıyor.
Yüreğim görmez sensiz, gözlerim görmez sensiz ya Habibi, ya Muhammed. Oh, oh, oh. Sensen dertlere derman, dertli gelmene ferman ya Habibi, ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Gözler nuru ya Muhammed, ey Habibi, ey sevgili, selam sana.
İslam düşmanları Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin imajını tahrip ettikleri takdirde Müslümanların zamanla peygamberlerini ve inandıkları İslam dinini bırakacağını zannediyor. Oysa İslam peygamberinin kişiliği varlık dünyasında yüce ve ebedi hakikatlerle bütünleşen ve kökleri çok derin olan bir kişiliktir. Bu yüzden o hazrete hakaret edenler bu yöntemlerle hiçbir zaman hedeflerine ulaşamıyor. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübarek yaşamı sadece Müslümanlar için değil, tüm dünya halkına insani erdem, hayırseverlik, barış taleplik ve adalet taleplik bakımlarından ebedi örnektir. Hal böyleyken Müslümanların uyanık ve tedbirli bir şekilde fitneci düşmanların entrikalarını tanımaları ve sözde ve amelde vahdetle onlarla mücadele etmesi gerekir.
İslam dininin Müslümanların dayanışmasına sürekli vurgu yapıyor. Kur'an-ı Kerim Müslümanları bir yandan ilahi ipe sıkı sıkıya sarılmaya davet ederken, öbür yandan aralarındaki kardeşlik ve sevgi bağlarını koparmaktan men ediyor ve dağılmamalarını buyuruyor. Gerçekte Allah Teala'nın bu buyruğuna göre dinin koruması tefrika ve ayrışmalar olursa mümkün olmadığıdır. Nitekim ancak vahdet ve dayanışma tüm Müslümanları hedeflerine ulaştırabilir.
Günümüzde İslami uyanış sayesinde İslam dünyasında vahdet sesleri geçmişe nazaran daha yüksek bir şekilde yankılanıyor. Müslümanlar son dönemde yaşanan hadiselerle artık düşmanlarını daha iyi tanıyor. Kuşkusuz İslam dünyasında vahdet, Müslümanlara karşı medya, siyasi ve askeri alanlarda savaş açan kişilere ve devletlere karşıdır. Böylece İran İslam İnkılabı'nın zaferi ve İmam Hümeyni ve diğer Müslüman düşünürlerin Müslümanların vahdeti için sarf ettikleri çabalarla başlayan bu hareket şimdi önemli sonuçlar vermeye başladı. Bugün Müslümanlar dünyanın neresinde olursa olsun din kardeşlerine karşı sorumluluk hissediyor ve onların onurlu olmasını istiyor. Hepimizin Kabe etrafında ortak kararımızdır. Kuşkusuz karşımızdaki düşman da birdir.
Muhterem dinleyiciler, İslam Peygamberinin Veladetiye Dönümü ve Vahdet Haftası dolayısıyla hazırladığımız programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Bu arada arzu ederseniz bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Bir tek sen seveni severim. Severim ya Resulallah, bir tek sen diyeni ederim, ederim ya Resulallah. Uğruna ben bu canımı feda veririm ya Resulallah. Eşkine kendimi ömrümü kurban veririm ya Resulallah. Uğruna ben bu canımı feda veririm ya Resulallah. Eşkine kendimi ömrümü kurban veririm ya Resulallah.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilim tarihi.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimleri anma yılı olarak adlandırıldı.
Birçok tarihçi insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemenin İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıştırmaya çalışacağız. Bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Antik çağlardan beri insanlar maddenin davranışını anlamaya ve farklı malzemelerin neden farklı özelliklere sahip olduğunu anlamaya çalıştılar. bazı malzemeler neden daha ağırdır ve neden farklı durumlarda farklı tepkiler şahit oluyoruz. Ayrıca dünyanın oluşumu ve ay ve güneş gibi gök cisimlerinin davranışları herkes için bir sır sayılırdı. Fizik, madde ve kuvvetin davranışını ve etkileşimini inceler. Doğa olaylarının temel kavramlarına fizik yasaları denir. Bu yasalar matematik bilimleri tarafından fizik yasaları ve matematiksel ilişkiler uyum içinde olacak ve birbirini tamamlayacak ve tüm fiziksel olayları tanımlayabilecek şekilde formüle edilmiştir.
Fizik Yunanca doğal anlamına gelen physikos ve doğa anlamına gelen physis sözcüklerinden türetilmiştir. Bu nedenle fizik doğa bilimidir ve doğa olayları araştırır. Fizik en eski ve en temel bilimlerinden biridir ve belki de en eski konusu astronomi olarak tanımlanabilir. Milattan binlerce yıl önce Sümerler ve Antik Mısır'daki ve İdnus Nehri çevresindeki kavimler gibi kabilelerin güneşin, ayın ve yıldızların hareketi hakkında kehanet niteliğinde araştırma ve anlayışa sahip olduklarını gösteren kanıtlar vardır. Bu iki bilimin farklı dallarında çalışan birçok bilim insanı bu bilimin kanunlarını öğrenerek birçok sorunlara cevap bulmaya çalışmışlar.
Fizik aslında biyofizik ve kuantum gibi birçok araştırma alanıyla ortak bir noktaya sahiptir. Aslında fizik dalının sınırları kesin olarak tanımlanmamıştır. Fizikteki yeni fikirler genellikle diğer bilimler tarafından incelenen temel mekanizmaları açıklar ve bu bilimler ve hatta matematik ve felsefe gibi bilimler için yeni araştırma alanları açar. Fizikteki ilerleme genellikle teknolojide diğer ilerlemelere yol açar.
Karmaşık bilimsel eğitim ve yöntemler dışında büyük küçük, eğitimli eğitimsiz ve hatta okuma yazması olmayan, çalışan çalışmayan her insan istese de istemese de fizikle uğraşır. Görme ve duyma, olaylara tepki verme, yürürken dengeyi sağlama ve benzeri normal şeyleri örnek olmakla birlikte aynı zamanda fizikle de ilgilidir. Ayrıca gökkuşağı, serap, şimşek, ay ve güneş tutulması ve benzeri ilginç doğa olaylarının tümü fizik tarafından açıklanabilir. Günlük hayatta radyo, televizyon, uydu, internet, telefon ve benzeri programlar fizik yardımıyla iletilir. Tüm bunlar fizik yasaları olmasaydı yaşam ve iletişimin ciddi sorunlar yaşayacağına dair basit örneklerdir.
Tüm bu sebeplerden dolayı fiziğin atomların dinamiklerini ve iç yapısını tanımladığını bilmek gerekir. Bütün maddeler atomlardan oluştuğu için maddeyle ilgili her bilim fizikle de ilgili olacaktır. Kimya, biyoloji, jeoloji, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, fizyoloji, radyoloji, makine mühendisliği, elektrik, elektronik, maden mühendisliği, mimarlık, tarım ve bu gibi ilimler. Fizik ayrıca endüstri, madencilik, denizcilik, havacılık ve bu gibi alanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Her işin ve her bilimin iş aletinin fizik yasalarının ve malzemelerinin kullanımına dayanması fiziğin diğer bilim ve alanlardaki temel rolünü göstermektedir. Ayrıca ameliyatlarda ve diş hekimliğinde lazer ışınlarının artan kullanımı, radyolojide X ışınları ile radyografi, endüstriyel kaynak ve bu gibi fiziğin diğer bilimlerdeki sayısız uygulamalarına birer örnektir.
İslam açısından dua bilimi çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'in 100'den fazla ayeti, tabiat ve dua kavramlarını ve işaretlerini anlatır. Bilim felsefesi açısından İslami dua bilimi, doğanın düzenli bir alan olduğunu gösterir ve olayların her biri sebebinin sonucu olarak meydana gelir ve meydana gelmesi başka bir olayın sebebidir. Buna ilaveten dua, tüm olayların aynı kurallara tabi olduğu mükemmel bir sistemdir ve hiçbir olay doğa kanunlarının çerçevesi dışında değildir ve doğanın ilahi gelenekleri asla değiştirilemez.
Pahran Radyosu.
İslam, Allah'ın iradesini iki kitapta açıklamıştır. Biri Kur'an-ı Kerim, diğeri ise dua kitabıdır. Bu nedenle ünlü Müslüman bilim adamları dua bilgisinin makul ve gerekli olduğuna inanırlar. İslam medeniyetinin gelişmesi sırasında eski alimlerin birçok eseri toplanmış ve Arapçaya çevrilmiştir. Ebu Yusuf Kandi, Farabi, İbn Sina ve İbn Rüşd gibi Müslüman filozoflar, Yunan düşünürler arasında ortaya çıkan kavramlara kendi dillerinde ve tanıdık kavramlarına göre yeniden tercüme ederek açıkladılar. Bu çalışmaların en seçkinleri İbni Hisam ve Ebu Reyhan Biruni tarafından yapılmıştır.
Burada önemli olan konu söz konusu İslam alimlerinin bunları Batı'dan Roger Bacon ve Vitellio gibi araştırmacılar başlamadan önce yapmış olmalarıdır. Eski zamanların bilgisi Arapçadan Latince'ye çevrilerek tekrar Batı dünyasına girdi. Ancak bu sefer bu çeviriler İslam kaynaklı fikirlerle karıştırıldı. Bu olayın Thomas Aquinas gibi filozoflar üzerinde önemli bir etkisi oldu. Aquinas her zaman antik felsefe ile Hristiyan teolojisini uzlaştırmayı düşünen ve Aristoteles'i antik zamanların en büyük düşünürü olarak anan biriydi.
İran'da fizik alanındaki bilim insanlarını tanıtmanın amacı, geçmişteki fizik bilgisi alanında İran'ın geçmiş kültürünün ayak izlerini hatırlatan işaretler bulmaktır. Eski zamanlardan beri fizik bilimleri, özellikle eski İran'da birkaç özel fizik alanıyla sınırlıydı ve daha çok astronomi ve nücum, kronoloji, ağırlık ve ölçü bilimi, optik mekanik, akışkanlar mekaniği, ses fiziği ve madde, hareket, uzay ve zaman gibi temel kavramlardan oluşurdu. Yüze yakın fizikçi ve astronomun adının anılması, İran'ın bu toprakların tarihsel geçmişindeki bilimsel çalışmalarının kapsamına bir bakıştır.
Aslında İranlı bilim adamları tarafından İran'da araştırılan bazı fiziksel kavramlardan ve yaptıkları keşiflerden bahsetmek, söz konusu bilim adamlarından bazılarının gelecekteki programlarımızda tanıtılması için bir giriş sayılıyor. Fiziki nicelik ve ölçüm aletleri birçok bilim adamının uzun zamandan beri ilgisini çeken konuların başında yer almıştır. Tabii ki doğanın ve insanın çevresindeki dünyanın herhangi bir fiziksel anlayışının doğal ölçüm sistemine bağlıdır. Birim işte o miktarı ölçmek ve saymak için standart olarak seçilen bir miktarın sabit ve kesin miktarıdır.
Tüm ölçümlerde ortak olan bir husus, bir ölçüm biriminin varlığıdır. Seyahatnamelerde ve bilimsel kitaplarda ve tarih yazarlarının raporlarında geçen uzunluk, yüzey, kütle, hacim gibi ölçüm birimleri günümüz dünyasında teknolojinin büyümesine sebep olan İran'daki engin bilgi gözler önüne sermektedir. Buna ilaveten İran'da cisimleri ölçmek ve tartmak için bir araç olan terazinin çeşitli türleri ve kullanım alanları olmuştur. Ağırlıkları ölçme ve nesnelerin özgül ağırlığını bulma çalışmalarının büyük bir bölümü Ebu Reyhan Biruni tarafından yapılmıştır. İslam dünyasında terazi yapımındaki ilerlemenin zirvesi Es-Fazari tarafından icat edilen Mizanel Hikme terazisinin yapımıydı.
İran kültür ve medeniyetinde optik bilgisi ve tanıma kavramlarının birçok parlak noktaları vardır ve onları yeniden anlatmak ve tanımlamak ise İranlı bilim adamlarının yeteneklerini gösteriyor. Muhammed bin Zekeriya Razi, Kemaleddin Farsi, İbni Heysam ve Kutbettin Şirazi bu alanlarda René Descartes, Christian Huygens ve Isaac Newton gibi bilim adamlarından önce geliyorlar. Sarahsi ve Razi, fonolojiyi fiziksel ve işitsel bir bakış açısıyla inceleyen ilk bilim adamları arasında yer alıyorlar. Ebu Nasr Farabi, sahip olduğu yüksek felsefi konumuyla bu alanda müzik ve fizik kanunlarında değerli eserler geriye bırakmıştır.
Hiç şüphesiz astrolojinin en eski beşeri bilimlerden biridir ve İranlı Müslüman bilim adamlarının bu alanda parlak bir geçmişi olduğu herkes tarafından biliniyor. Dünya müzelerinin konuğu olarak sergilenen çeşitli güneş saatleri, çeşitli usturlaplar gibi astronomik aletlerin yapılması da bu çalışmalardan bazılarıdır. Aslında teknoloji, bilim adamlarının öğretilerinin ve öğrendiklerinin tezahür ettiği, mekanik ve fiziksel kavramların birleşiminin nesnelleştirildiği bir alandır. Fotoğrafçılıkta karanlık oda ve fotoğrafçılık ise bu kombinasyonun en bariz örneklerinden biri olarak Hasan Bey'in Heysem Basri'nin buluşlarındandır. İran'da bilim ve bilimin ilerlediğinin kanıtı olan çeşitli tipteki su ve yel değirmenleri, çeşitli saatler, su aktarma cihazları ve su tahliye cihazları ve fıskiyelerin tasarımı ve yapımı o dönemde İran kültür ve medeniyetinin kanıtıdır.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılının UNESCO tarafından Temel Bilimleri Anma Yılı olarak adlandırılması nedeniyle İran'da Bilim Tarihi dizi sohbetimizde sizlere İranlı bilim adamlarından bazılarının yaşamı ve İranlıların bilim alanında insanlığa sunduğu sayısız hizmetler ve eşsiz başarıları ile tanıştırmaya çalışıyoruz.
Bize görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir, yayınlarımızı da www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, düşmanlıklarla mücadele yolu direnmek olduğunu belirtti. Ayetullah Cenneti, küresel emperyalizmin denklemlerini bozmanın yolunun dünyanın özgür insanlarının birliğidir açıklamasında bulundu. Uluslararası Vahdet Konferansı'nda vahdetle ilgili 11 kitap tanıtıldı. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Kazakistan'a gitti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, İran'ın tüm nükleer faaliyetleri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gözetiminde yürütüldüğünü belirtti. İran diplomasi, Irak'taki teröristlerin varlığına son vermedi, kaçınılmaz olarak askeri güç kullanıldı açıklamasında bulundu.
Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.